Ayırım 9, sayfa 101. Tatiana kapıyı açtı. Yüzünde sıcak bir tebessüm vardı. Sinan'a davetkar ve neşeli bakıyordu. "Hoş geldiniz," dedi. "Umarım adresi bulmakta zorlanmamışsınızdır." Adam içeriye girerken, "Hayır," dedi. "Kolay buldum." Tatiana, "Esrarengiz davetim için özür dilerim ama devamlı gözaltında tutulduğumu sanırım biliyorsunuz." "Evet, biliyorum." Genç kadın dikkatle Sinan'ın gözlerinin içine baktı. "Sizi takip eden olmadı değil mi?" Sinan sokak başında şüphelendiği o iki adamdan bahsedemezdi. Tamamen rastlantıydı o. Anlamsız bir kuşku. Adamlardan birinin dev cüssesi korkutmuştu sadece. "Sanmıyorum," diye mırıldandı. "Peşimde kimse yoktu." "Lütfen içeriye geçin doktor. Artık burada emniyetteyiz." Sinan kabanını çıkararak salona yürüdü. Emindi artık. Sempozyumun üçüncü gününü beklemeden Doktor Yelisev o gizli teslimatı herhalde burada yapacaktı. Onca bilim adamının kalabalığı arasında teslim etmektense dosyayı kendi evinde vermesi çok daha akla yakındı. Rahatlık hissettiği için de nihayet bitiyordu bu kabus. İstanbul'dan hareket ettiğinden beri aklı fikri hep bu teslimata takılmıştı. Gerçi önünde Moskova'da geçecek iki gün daha vardı ve gerçek Karabasan'ın ancak Londra'ya varıp orada kendisiyle temas kuracak MİT ajanına belgeyi teslim ettikten sonra biteceğini biliyordu. Ama bu da rahat bir nefes almasını sağlardı herhalde. Tatiana'nın dairesi küçük fakat sıcaktı. Duvarlar resim, gravür, kuru çiçeklerle süslenmişti. Ufak sehpaların üzerinde biblolar, heykelcikler duruyordu. Ev yalnız yaşayan bir kadının zevkine göre tefriş edilmişti. Bir süre konuşmadan birbirlerine baktılar. Hem de uzunca bir zaman. Sinan sırf bir şey söylemiş olmak için "Eviniz çok hoş," dedi. "Teşekkür ederim." Yine bir sessizlik oldu. Nedense genç kadın bir türlü konuya girmiyor ya da girmekten kaçınıyordu. Sinan dayanamadı. "Sanırım şu an bana vereceğiniz dosyayı teslim için en uygun zaman, öyle değil mi? Son günü beklemenin bir anlamı yok artık." Tatiana kuşkulu bir şekilde kendisine bakmakta devam ediyordu. "Çok acelecisiniz," diye mırıldandı. "Korkmuyor musunuz?" "Kimden?" "O evraklarla Moskova'da yakalanmaktan." Sinan içini çekti. "Şayet peşimizdekiler bundan haberdarsa sonuç değişmeyecektir. Moskova'yı terk etmek üzereyken, uçağa binerken bile beni yakalayabilirler. Ha iki gün önce, ha iki gün sonra ne fark eder?" "Çok şey," dedi genç kadın. Sesi yine biraz madeni çıkmıştı. Sinan tespitinde yanılmadığını fark etti. Tatiana ne zaman sinirlense sesi birden öyle madenileşiyordu. Tekne gezintisinin sonunda da öyle olmuştu. "Öyleyse sorabilir miyim, beni bu özel davetinizin sebebi nedir?" Tatiana dik dik genç adama baktı. "Sizden emin olmak istiyorum doktor. Bu çok tehlikeli bir iş. Bütün geleceğim bu olaya bağlı. Yakalanırsam bu benim sonum olur." Ne demek istiyordu bu kadın? Sinan'ın da kaşları çatıldı. "Hiç kuşkunuz olmasın. Ben de yabancı bir ülkede casus olarak yakalanmak istemem. Asla." "Casus mu?" Tatiana yüzünde beliren belirgin bir hayretle sormuştu sorusunu. "E tabii, ne sanıyorsunuz ki? Yasalarınızı bilmem ama Sibirya'da hapse bile atılmam söz konusu olabilir." Tatiana'nın kara gözleri daha da fazla şaşkınlık ifadesiyle kaplanmıştı. Sinan homurdandı. "Hem neden benden şüphe ettiğinizi hala anlayabilmiş değilim. Herhalde size gereken ön bilgiler verilmiştir. Beklediğiniz adam benim, tarih doçenti Sinan Koru. Kimliğin konusunda tereddütünüz varsa sempozyumdaki ilmi tebliğlerimi dinleyebilir, konuyla ilgili sorular da sorabilirsiniz." "Doğru, ben profesyonel bir ajan değilim ama MİT buradaki bütün ajanlarınızın deşifre edildiğini söyledi bana. Benim ilmi kimliğim burada kesinlikle şüphe çekmezmiş." "MİT mi dediniz, o da nedir?" Hayret sırası Sinan'a gelmişti. Garip garip karşısındaki kadına baktı. "Bilmiyor musunuz?" Tatiana başını iki yana sallayarak "Hayır," diye fısıldadı. "Bilmiyorum." "Bizim gizli istihbarat örgütümüz. Yani şu sizin FSB muadili bir teşkilat." "Peki Türk istihbaratının bu işle ne ilgisi var? Onları ne ilgilendirir ki?" "Anlayamadım." Tatiana birden yerinden fırladı, sinirli bir şekilde ilerleyip sehpanın üzerindeki sigara tablasından bir sigara alarak titreyen parmaklarıyla yaktı. "Tahmin etmiştim zaten," diye homurdandı. "Siz bu işin adamı değilsiniz. Sizi ilk gördüğüm anda anlamıştım." Oysa Sinan'ın hiçbir şey anladığı yoktu. O da yerinden kalktı. "Ne oluyor kuzum? diye söylendi. Elinde olmadan sesi biraz yüksek çıkmıştı. Ne kastettiğinizi hiç anlamıyorum. Başı yeterince derde girmişti ve Doktor Yelisev şimdi bilmediği bir nedenden sorun çıkarıyordu. Yoksa bir yerde hata mı yapmıştı? Tatiana cevap vermeden uzun uzun sigarasından nefesler alıp boşluğa üfledi. Sonra "Buraya niçin geldiniz doktor?" diye sordu. Sinan'ın tepesi atmak üzereydi. "Nedenini sizin daha iyi bildiğinizi sanıyorum," dedi yine yüksek sesle. "Lütfen bağırmadan konuşun. Sanırım büyük bir hata yapmak üzereyiz." "Ne hatası?" "Siz benim beklediğim kişi değilsiniz." Genç adam homurdanarak başını iki yana salladı. "Yine şu kimlik sorunu mu? Size Sinan Korun'un ben olduğuma dair yemin edebilirim." Tatiana bu sefer gülümsedi. Yavaş yavaş şaşkınlığını üstünden atmıştı genç kadın. "Bundan şüphem yok," dedi. "Siz gerçekten Doktor Korusunuz." "O halde sorun nedir?" "Sorun nedir, öyle mi?" Genç kadının dişleri inci gibi parıldadı. Sonra hafif ve kesik bir kahkaha attı. Odanın içinde sağa sola bir iki adım attıktan sonra tam Sinan'ın karşısına dikildi. "Yanlış anlamadım, değil mi? Siz buraya Türk istihbaratını temsilen gelmişsiniz." "Evet, doğru," diye kekeledi Sinan. "Bir tür temsil diyebiliriz. Ben devletin resmi ajanı değilim, yetkim de yok. Ama benden o gizli vesikayı sizden almam istendi." "Kim istedi bunu?" "Dedim ya, yetkililer." "Sonra başka ne istediler?" "Londra'ya götürmemi." "Demek Londra'ya." "Size teslim edeceğim o evrakta ne olduğunu sanıyorsunuz, devlet sırları mı?" "Orasını bilemem ama öyle olmalı, yoksa değil mi?" Tatiana birden ciddileşmişti. "Madem bunlar devlet sırrı, neden benden alınca doğru Moskova'daki elçiliğinize götürerek teslimatı diplomatik kanallara devretmiyorsunuz? En emniyetli yol o, değil mi? Elçilik mensuplarının dokunulmazlığı vardır ve sık sık bu yolla bilgileri kendi memleketlerine naklederler. İşin garantisi mevcutken gizli belgeleri Londra'ya taşımanın mantıklı bir izahı var mı?" Sinan düşündü bir an. Sonra, "Evet, bunu benimle temas kuran MİT ajanlarına da söyledim. Ama evrakın Moskova'da kalmasının sakıncalı olduğunu söylediler. Hem haber alma teşkilatları bazen dış işlerini devreye sokmadan kendi başlarına operasyonlar düzenlerler. Galiba bu dünyanın her tarafında böyle." "Yanılıyorsunuz doktor. Size bu teklifi yapan insanların istihbarat ajanı olmadığına %100 eminim." Sinan yüzüne bir tokat yemiş gibi sarsıldı. "Ne dediniz?" "Onlar ajan değildi," dedim. "Peki kimdi onlar öyleyse?" Tatiana bir an duraladı, bakışları sabitleşti. Sonra mırıldanır gibi, "Dünyanın en büyük mafyasının bir grup elemanı olmalı," dedi. Sinan'ın hayretten nefesi kesilmişti. Dehşete kapılmışçasına kıza bakıyordu. Ve en kötüsü, Tatiana'nın iddiası hiç de yabana atılır bir iddia değildi. Zira onun da beyninde şu ana kadar açıklayamadığı fakat kendisine bile sormaktan çekindiği bir yığın soru vardı. Bölüm 3. 1. Londra. Jessica Stowe'un göz kapakları aralandı. Uyku mahmuru bir an nerede olduğunu anımsamaya çalıştı. Yorgunluktan bütün vücudu uyuşmuş gibiydi. Sağ dizini karnına doğru çekmiş ve yan yatmıştı. Ama ileriye doğru uzattığı bacağını kendisine çekemedi. Sanki bir ağırlık dizinden aşağısını kavramıştı. Bulunduğu yeri anımsamaya çalıştı. Gözlerini açıp kırmızı saten çarşafları görünce her şeyi hatırladı birden. Bakanın yatağındaydı. Hepsinden farklı bir gündü bu. Bir aydır ilk defa yatağa girmişlerdi. Doğrulmak istedi, beceremedi. Midesindeki bulantı hala devam ediyordu. O bulantıyla nasıl uykuya daldığına şaştı. Galiba yorgunluğu bulantısından da baskın çıkmıştı. Ayağını tekrar çekmek istedi ve o an yatağın ayak ucuna kıvrılıp kalmış Lord'u gördü. Yaşlı adamın yarı çıplak vücudunu görmek birden bulantısını şiddetlendirdi. Hatta yatağa kusmaktan korktu. Dayanmalıydı. Son anda her şeyi berbat etmek istemiyordu. Gerçekten de zor bir gün geçirmişti. Jeffrey Drake bir hastaydı. Ama ona acımak içinden gelmiyordu. İki eliyle sağ bacağına sarılmış, ayak tabanını yüzüne yaslamış ve öylece uykuya dalmış olmalıydı. Jessica, uykuya daldıktan sonraki anıları hiç hatırlamıyordu. Duvarda asılı antika sarkaçlı saate bir göz attı. 6'yı çeyrek geçiyordu. Hemen hemen bütün bir öğleden sonrayı ve çay vaktini yatakta geçirmişlerdi. Jessica'nın hiç acelesi yoktu ama yaşlı sapığın uyanması ve gitmesi gerekiyordu. Kendini toparlamaya çalıştı kız. Planının en zor yanı bundan sonra başlayacaktı. Kendisiyle bir saat kalacağını sandığı bakan bu defa mutadı hilafına yaklaşık 8 saattir evde kalmıştı. Onu uyandırmalıydı artık. Peter Wilson'ın adamı her an kapıyı çalabilirdi. Umarım evi gözetliyorlar ve bakanın henüz evden çıkmadığını biliyorlardır diye düşündü. Bacağını çekmeyi bir daha denedi ama yaşlı adam uykusunda bile sıkı sıkı yapışmıştı bacağına. Serbest olan sol ayağını suratına uzattı, hafif hafif yanağı üzerinde dolaştırdı. Lord birden titreyerek uyandı. Geçen zamana onun da uyumsuzluk çektiği belliydi. Başını kaldırdı, sarsak sarsak etrafına bakındı. Kız onun ne zaman uykuya daldığını bilmiyordu ama yüzünün derileri kırışarak sarkmış, gözleri kanlanmıştı. Güçlükle doğruldu. İncecik bacaklarını yataktan indirerek ayağa kalktı. İlk işi duvardaki saate bir göz atmak oldu. Geç kaldığını anlamış olmalıydı. Belini ovuşturdu. Sonra hala yatakta uyuyor gibi davranan Jessica'ya baktı. Jessica uyuma numarasına devam ederek sanki üşümüş gibi atlas yorganı üstüne çekmişti. Kirpiklerinin arasından Lord'u izliyordu. Giyinmesini tamamlayan Bakan Drake yatağa yaklaşıp kenarına oturdu. Elini uzatıp müşfik ve sevecen hareketlerle kızın saçını okşamaya başladı. Kız yeni uyanıyormuş gibi gözlerini açtı. Yaşlı adam bir süre minnet ve şükranla onu seyretti. ''Teşekkür ederim Jessica'' diye mırıldandı. ''Bugün mest oldum, harikaydın.'' Kız oyununa devam ederek ağzının içinde anlaşılmayan bir iki kelime yuvarladı. Lord kızın yeniden gözlerini kapadığını görünce ''Uyan sevgilim, gitme zamanı'' diye fısıldadı. Planın en zor yanı başlıyordu şimdi. Jessica homurdandı. ''Uyumak istiyorum.'' Gözleri kapalıydı ve müthiş uykusu varmış gibi davranıyordu. Yaşlı adamdan ses çıkmamıştı önce. Saçlarını okşamaya devam etti. Neden sonra? ''Ama burada olmaz, burada kalamazsın.'' Kız gözlerini açmadan ''Neden?'' diye sordu. Jeffrey Drake'ten yine ses çıkmamıştı. ''Lütfen.'' diye mırıldandı yaşlı adam. Jessica sonunda gözlerini açarak yalvarır gibi adama baktı. ''Çok yorgunum ve üşüyorum. Ayrıca uykum var. Hem neden kalamazmışım?'' ''Burası senin evin değil mi?'' Lord karar veremedi. Biraz ürkek, biraz ikircikli düşündü. ''Bazı sakıncaları var.'' ''Sakınca mı? Ne sakıncası?'' ''Şey!'' diye mırıldandı yaşlı adam ama gerisini getiremedi. ''Söylesene ne sakıncası var?'' Gebelemeye devam etti adam. ''Yani demek istiyorum ki...'' Bir türlü gerçek bir gerekçe gösteremiyordu Lord. Jessica tam zamanı diye düşünerek dirseklerin üzerinde doğruldu. Çıplak ve dolgun gözleri kayan yorganın altından ortaya çıkmıştı. Yaşlı adamı görüntünün etkileyeceğini tahmin etmişti. O daha ağzını açmadan, ''Bir de bana her istediğimi yerine getireceğini vaat etmiştin. Bak evinde uyumama bile izin vermiyorsun, sana güvenmiyorum. Daha şimdiden beni kandırmaya başladın.'' Lord paniğe kapılır gibi oldu. ''Jessica bu ne biçim söz? Demek istediğim...'' ''Hayır hayır devam etme artık, konuşmak istemiyorum. Dilersen giderim, zaten anlamıştım. Senin niyetin sadece beni kullanmak.'' ''Jessica!'' ''Sus lütfen. Daha ilk günden masken düştü. Sana güvenemem. Bir de bütün geleceğimi güvence altına alacağını söylüyordum. Baksana bir gece evinde kalmamı bile çok gördüm.'' Yaşlı adam hemen kollarını uzatarak yataktan kalkmaya davranan kızı omuzlarından bastırdı. ''Hayır, sanırım beni yanlış anladın. Tabii ki kalabilirsin. Hiçbir sakıncası yok. Ben düşünmüştüm ki...'' ''Ne düşünmüştün?'' Lord geveledi ağzının içinde. ''Bütün bir gece burada sıkılırsın diye, evde yiyecek bir şey de yok. Aç değilim, sadece uyuyup dinlenmek istiyorum. Beni çok yordun.'' ''Sahiden yoruldun mu?'' ''Tabii, ne sanıyorsun?'' ''İyi öyleyse, bu gece burada kalabilirsin. Yalnız bir ricam var. Lütfen sabahleyin erkenden burayı terk et. Henüz burada görünmeni istemiyorum. Hiç endişelenme. Yakında yalnız senin olacak dayalı döşeli bir daire alacağım sana.'' ''Tamam tamam bunu sonra konuşuruz.'' diyen kız kendini yatağa bırakarak yorganın kafasına çekti. Uyumaya devam etmek istermişçesine konuşmayı kesmişti. Bakan susarak ayağa kalktı. Kız bu durumdan adamın hiç hoşnut kalmadığını anlamıştı. Ama eli mahkumdu ve yapabileceği bir şey yoktu. Bir süre daha titreyen bacaklarıyla odada dolaştı. Çok dikkatli ve tedbirli davranması gerektiğini biliyordu. Etrafında siyasi yaşamını çekemeyen bir yığın rakibi vardı ve düşmanları. Kızla olan ilişkisi işitilirse mahvolurdu. Aklına 1960'lardaki Profumo skandalı geldi. Bakanın başını yemişti olay. basına sızarsa hapı yuttuğunun resmiydi. Üstünde örtülü yorgana rağmen vücut hatlarının yumuşaklığı ve girintili çıkıntılı olduğunu gizlemeyen Jessica'ya baktı yeniden. Tüm tehlikesine karşın onu yaşamından çıkartamazdı artık. Bazı riskleri göze almak zorundaydı. Uzun uzun kızın örtülü bedenini inceledi. Kız onun yaşındaki bir erkeğe doyumsuzluk iksiri içirebilen yaratılıştaydı. Kravatını düzeltti. Sonra eli yeleğinin cebindeki bir anahtara gitti. Evdeki çok özel bir kasanın anahtarıydı bu. Cebinden çıkarmadı anahtarı ama bir süre parmakları arasında tuttu. Sonra sokak kapısının anahtarını yatağın başucundaki konsolun üzerine bıraktı. Jessica'nın bu geceyi evde geçirmesi bir tehlike teşkil etmezdi. Kızı tüm seksiliğine rağmen o nispette de saf görüyordu. Sıradan bir üniversite öğrencisiydi o. Bulaştığı bazı karanlık işlerle Jessica arasında asla bir bağ olamazdı. Derin bir soluk aldı, sonra kapıya doğru yürüdü. Biraz huzursuzdu, fakat tüm bedeni ve ruhu mükemmel bir tatminin rahatlığı içindeydi. Ayırımın sonu. Sayfa 114.